Ayrım 12.
Genç adamın kuvvet ve şehvet çeşmeleri akar durur. Bu suretler ten bahçesini yeşertir. Gençlik yapılmış, döşenip dayanmış, tavanı yüksek, dört duvarı sağlam, onarmaya gereği bulunmayan bir eve benzer. Ne mutlu ihtiyarlık günleri gelip çatmadan, hastalıklar, üzüntüler, çaresizlikler yakasına yapışmadan insanlık vazifesini yapana. İhtiyarlıkta beden çorak toprak gibi gevşer dökülür. Çorak bir tarladan hiçbir vakit hoş bitki yetişmez. Köhneleşmiş bir bedende kuvvet ve şehvet suyu kesilmiştir. Artık o kendisinden de başkalarından da faydalanamaz. Kaşlar eğer kuskunu gibi aşağı düşmüştür. Gözler sulanmış ve kararmıştır. Yüz buruşmuş, kertenkele sırtına benzemiştir. Söz söyleyemez, tat alamaz bir hale gelmiştir. Dişler de dökülmüştür. Gün geçip gitmiş, akşam vakti gelip çatmıştır. Bir leş haline gelen beden topallayıp kalmış, yolda uzun ve uzak, iş yeri yıkılmış, iş güç düzeninde bozulmuştur. Alışkanlıklar, kötü huylar derinlere kök salmış, kökleri sağlamlaşmıştır. Onları sökecek güç kuvvet de azalmış, tükenmiştir. Bir valinin yola dikenli çalı dikene, diktiğin dikenleri sök diye emir vermesi. Tatlı sözlü fakat sert huylu adamın biri yol üstüne dikenli çalı dikmişti. Yoldan geçenler onu ayıpladılar. Bunları sök at dediler. Fakat o dinlemedi, sökmedi. O dikenli çalı her an büyüyor, çoğalıyordu. Halkın ayağı diken yarasıyla kanlara bulanıyordu. Geçenlerin elbisesi dikenlerden yırtılıyor, yalın ayak gezen yoksulların ayakları paramparça oluyordu. Vali o adama bunları sökmelisin diye emir verince o evet dedi, bir gün sökerim. Bir müddet yarın öbür gün sökerim diye vaatte bulundu. Bu müddet içinde de diktiği dikenler kökleşti, kuvvetlendi. Bir gün vali ona, ey vaadini yerine getirmeyen, sözünde durmayan, beri gel, buyruğumuzu sürüncemede bırakma dedi. İşi yerine getir. Çalıyı diken adam, amca önümüzde hayli günler var, merak etme, günün birinde sökerim dedi. Vali de, çabuk ol, işi savsaklama, vaadini yerine getir diye söylendi. Sen yarın bu işi görürüm diyorsun ama şunu iyi bil ki gün geçip gittikçe o dikenler daha çok yeşeriyor, kuvvetleniyor. Onu sökecek olan da ihtiyarlıyor, kuvvetten düşüp kalıyor. Aziz Peygamberimizin bir şey sonra yaparım diyenler helak oldular hadisi bu konuyu aydınlattığı gibi bugünkü işi yarına bırakma atasözü de aynı konuyu ifade etmektedir. Diken güçlenmede, boy atmada, diken sökecek ise ihtiyarlamada, gücü kuvveti eksilmede. Diken her gün her an yeşerip tazelenmede, diken sökecek her gün daha da perişan olmada, kuruyup gitmede. O daha da gençleşiyor, sen daha da ihtiyarlıyorsun. Çabuk ol, vaktini boşa geçirme. Sen de her bir kötü huyunu bir diken bil. O dikenler kaç keredir senin ayaklarına battı, seni yaraladı. Evet, kaç kere kötü huyun seni yaraladı, perişan etti. Sen kendi tabiatından hastalandın. Fakat sen de duygu olmadığından hastalığın sebebini anlamıyorsun. Sen çok duygusuz yaratılmışsın. Çirkin huyunun başkalarını rahatsız ettiğini, yaraladığını bilmiyorsan, kendi yarandan da haberin yok mu? Bu durumunla sen hem kendine hem başkalarına dertsin, azapsın. Sen ya baltayı al, erkekçe vurup Hazreti Ali gibi Hayber Kalesi'nin kapısını kopar. İbadet ve iyi huylarınla nefsinle savaşa gir. Hazreti Ali'nin Hayber Kalesi'nde gösterdiği yiğitliği sen de kötü huylarını bozguna uğratarak göster. Nefsi emmarenin kalesine hücum et. Kapısını kopar. Cihad-ı Ekber sevabı kazan. Yahut şu dikeni gül fidanı haline getir. Yani gül fidanı ile aşıla. Kötü huyunun ateşini dostun nuru haline sok. Böylece dostun nuru sendeki şehvet ateşini söndürsün. Onunla buluşmak senin dikenlerini gül bahçesi haline getirsin. Sen cehenneme benziyorsun. Mürşit ise mümindir. Bir müminde ateşi söndürmek imkanı vardır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cehennemden bahsederken buyurdu ki, cehennem korkusundan mümine yalvarır da der ki, padişahım, benden çabuk geç git ki senin nurun benim narımı, ateşimi söndürecek. Şu halde ateşi yok eden müminin nurudur. Çünkü bir şeyi zıttından başka bir şeyle gidermek imkansızdır. Adalet günü olan kıyamette nar, ateş, nurun zıttıdır. Çünkü nar, kahrından meydana gelmiştir. Nur ise Hakk'ın lütfundan, kereminden yaratılmıştır. Eğer sen narın şerrini gidermek istiyorsan, ateşin gönlüne Hakk'ın rahmet suyunu dök. O rahmet suyunun kaynağı mümindir. Âb-ı hayat ise ihsan ve iyilik sahibinin tertemiz olan ruhudur. İhsan nedir ve muhsin kimdir? Çoğu zaman iyilik anlamına kullandığımız ihsan kelimesinin lügat manası bir şeyi iyi ve güzel yapmaktır. Bir hadiste şöyle buyurulmuştur. İhsan senin Allah'a onu görüyormuş gibi ibadet etmendir. Eğer sen onu göremiyorsan o seni görmektedir. Cenab-ı Hakk'ı görüyormuş gibi zevkle, huşu ile ibadet eden, namazını ihlas ile kılan, orucunu riyasız tutan mümin de muhsindir. Senin nefsin o tertemiz olan müminden kaçar. Çünkü sen ateş tabiatlısın, o ise ırmak suyu gibidir. Ateşi su söndürdüğü için ateş sudan kaçıcıdır. Senin duygun, düşüncen hep ateştendir. Şeyhin, mürşidin duygusu, düşüncesi ise o latif, o hoş nurdandır. Mürşidin nuru suyu ateşe damla damla düştükçe ateşten cız cız ses çıkar. O cızladıkça sen ona derde bat, öl geber de şu cehennem gibi olan nefsin soğusun. Soğusun da nefsinin ateşi senin ruhunun gül bahçesini yakmasın, adaletini, ihsanını yok etmesin. Nefsinin ateşi söndükten sonra gönül bahçesine ne ekersen biter. Laleler, akgüller, güzel kokulu marsimalar yetişir. Yine ana yoldan yani konudan ayrıldık. Hocam konuya gel, bahsimiz neredeydi? Şunu anlatıyorduk. Ey hasetçi kişi, eşeğin topal, varacağın yer ise uzaktır. Çabuk ol, tövbe ve istiğfarı yarına bırakma. Yıl geçti, ekin vakti de değil, sende ise yüz karalığından, kötü amellerden başka bir şey yoktur. Beden ağacının köküne kurt düştü. Onu söküp ateşe atmak, kulluk ederek, iyi işler yaparak onu öldürmek gerek. Aklını başına al, ömür güneşi batmak üzere. Kendine gel ey yolcu, kendine gel. Akşam oldu, ömür güneşi batmak üzere. Gücün kuvvetin varken, şu iki gün reizde olsun cömertlikte bulun, iyi şeyler yap. Elde kalan bu kadarcık tohumu, yani ömrünün geriye kalan son senelerini iyi ek, iyi harca da şu iki nefeslik ömürden uzun bir ömür elde edesin. Çok kıymetli olan bu ömür kandili sönmeden aklını başına al da fitilini düzelt. Çabucak yağını koy. Yani iyi işler yaparak son günlerini amel ve ibadetle geçir, gönül kandilini uyandır. Aklını başına al da bu işi yarına bırakma. Nice yarınlar geldi geçti. Hemen tövbe ve istiğfar ile işe başla ki ekin mevsimi, iyilik günleri büsbütün geçmesin. Öğüdümü dinle, beden güçlü bir bağdır. Bizi iyilikten alıkor. Hak yolunda sana engel olur. Yenileşmek, kendini tamir etmek istiyorsan eskiyi çıkar at. Bedene ait isteklerden vazgeç. Ruhani zevkleri, manevi heyecanları ara. Dedikodulardan, manasız sözlerden dilini tut. Paran varsa onları yoksullara vermek için avucunu aç. Beden hasisliğinden vazgeç, cömertliği ortaya koy. Şehvetleri, nefsin istediği ve zevkli bulduğu şeyleri terk etmek de bir çeşit cömertliktir. Şehvete yakasını kaptıran, şehvete dalan kimse bir daha kurtulamaz. Cömertlik cennet servisinin bir dalıdır. Böyle bir dalı elden kaçırana yazıklar olsun. Aziz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurmuştur. Cömertlik cennet ağaçlarından bir ağaçtır. Dalları dünyaya eğilip yayılmıştır. Kim o ağacın bir dalına yapışırsa o dal yapışanı cennete götürür. Feyzül Kadir, cilt 6 sayfa 158. Hazreti Mevlana bu beyitlerinde bu hadise işaretle bulunmuştur. Nefsin isteklerini terk etmek sapasağlam bir kulptur. Bu kulp ruhu göklere çeker, çıkarır. Bakara suresinin 256. ayetine işaret ediyor. Ey doğru yolda olan kişi! Cömertlik dalı seni yücelere çeke çeke aslına götürür. Ey hak aşıkı! Sen güzellik Yusuf'usun. Bu dünyada bir kuyu gibidir. Allah'ın takdirine şikayet etmeden boyun eğmek, sabretmek ise seni kuyudan çıkaracak, kurtaracak iptir. Ey dünya kuyusuna düşmüş olan Yusuf! İp uzandı, onu iki elinle sıkıca tut. İpten gafil olma ve yakalamışken bırakma. Çünkü ömür tükendi, akşam oldu. Allah'a hamdolsun ki bu ipi sarkıttılar. Fazlı keremi, rahmet ve mağfireti birlikte ihsan ettiler. Bu ipe yapış da yeni bir can alemi gör. O alemde kirlenmemiş, fesada uğramamış ruhlar alemidir. O alem ehline apaçık, ehli olmayana da gizlidir. Bu yokluk alemi, yani evveli ve sonu yok olan bu dünya, var gibi görünmekte, gerçekten de var olan, sonsuz olan öbür alem ise yok gibi görünmekte, gizli bulunmaktadır. Hak nuru deniz gibidir, duygu ise bir çiğ tanesidir. Rüzgar estikçe topraktan toz kaldırır. Toz toprak görünür de rüzgar görünmez. Rüzgar işi ters gösterir ve tozu toprağa kendisine perde eder. İş yapıyormuş gibi görünen toz hakikatte işsizdir. Meyveye göre kabuk gibidir. Gizli olan ve tozu kaldırıp savuran rüzgar ise asıl işi yapandır. Meyvenin içi ve özü odur. Toz rüzgarın elinde bir alete benzer. Sen asıl rüzgarı yüce bil, onun yüce yaratılışlı olduğunu anla. Topraktan yaratılmış olan baş gözünün bakışı toprağa düşer. Rüzgarı gören göz ise bir başka çeşit gözdür. Atı at bilir, çünkü at atın cinsidir, atın yarıdır. Binicinin hallerini de yine binici bilir. Duygu gözü, yani bu baş gözü at gibidir. Binici ise hakkın nurudur. Zaten binici olmazsa at bir işe yaramaz. Öyleyse atı terbiye et, onun kötü huylarını gider. Yoksa padişah o atı istemez. Padişahın gözü atın gözüne kılavuzluk eder. Padişahın gözü olmadıkça atın gözü şaşırır kalır. Atların gözleri ottan, otlaktan, yeşil çayırlardan başka bir şey görmez. Nereye çağırırsan çağır, hayır gelemem, niçin geleyim der. Allah'ın hidayet nuru gözdeki duygu nurunu aydınlatınca can hakka doğru yönelir. Binicisi olmayınca at yol almayı ne bilir? Ana yolu, hidayet yolunu bulabilmek için padişah gerekir. Bu beyitlerde geçen at, nefsani arzuları, hayvani ruhu, yeşillikler, otlaklar, dünya nimetlerini, padişah da kamil insanı göstermektedir. Ey hak aşıkı! Sen hakkın nurunun aydınlattığı sağduyuya yönel. O güzelim nur gerçek duygunun dostudur. Sağduyuyu, duygu nurunu, hakkın nuru süsler. Bu da nur üstüne nur olur. Abdest üstüne abdest almak, nur üstüne nur olur şeklindeki bir hadise işaret edilmiştir. Rivayete göre bir Müslüman, dünyada ne kadar çok abdest almışsa, kıyamet günündeki nuru o kadar fazla, o derece parlak olacaktır. Hüsn nuru, duygu nuru, insanı toprak yönüne çeker. Hakkın nuru ise onu yücelere, mana alemine doğru götürür. Çünkü duygularla idrak ettiğimiz alem, yani üstünde yaşadığımız bu dünya çok aşağılık bir dünyadır. Hakkın nuru deniz gibidir, duygu ise çiğ tanesine benzer. Fakat hüsn nurunu aydınlatan hak nuru gizlidir, gözle görünmez. Aydınlattığı kişinin iyi hareketleri, güzel sözleriyle belli olur. Varlıkları bize gösteren şu baş gözümüzün yoğun ve ağır olan nuru bile gözlerin karasında gizlidir. Baş gözündeki duygu nurunu gözünle görmediğin halde iman nurunu, din nurunu gözünle nasıl görebilirsin? Duygu nuru bu yoğunluğu ile yine de gizli kalır da çok saf ve tertemiz olan ilahi nur nasıl gizli kalmaz? Bu cihan ilahi kudretin önünde bir saman çöpüne benzer. Bu dünya gayb rüzgarının, yani ilahi kudretin önünde bir saman çöpüne benzer. Tamamıyla acizdir. Allah'ın dileği onu bazen yükseltir, bazen alçaltır. Bazen sağlam, bazen de kırık dökük halde bulundurur. Bazen onu sağa bazen sola götürür, bazen onu gül bahçesi haline kor, bazen de diken haline kor. El gizlidir fakat onun kullandığı kalem meydanda yazı yazmaktadır. At dönüp dolaşmakta, koşup durmakta, onu idare eden binici görünmemektedir. Sen şu uçup giden oka bak, meydanda görünüyor ama onu fırlatan yay gizli. Canlar bedenlerle ilgili oldukları, bedenleri canlandırdıkları için etkileri ile meydanda, fakat canlara can veren canların canı olan Allah gizli. Oku kırmaya kalkışma çünkü o ok padişahın okudur. Senin bildiğin yaydan atılmamıştır. Her şeyi bilenin, her şeyi anlayanın yayından fırlatılmıştır. Allah attığın zaman sen atmadın diye buyurdu. Allah'ın işi bütün işlerin önündedir, bütün işlerden ileridir. Enfal suresinin 17. ayetine işaret vardır. Sen oku kırma, kendi öfkeni kızgınlığını kır. Çünkü öfke gözü, sütü sana kan gibi gösterir. Kaderin gereği sana atılan oku kırmak şöyle dursun, öp de padişaha götür. O kanlara bulanmış, senin kanınla ıslanmış oku padişaha ilet. Görünen, ortada olan maddi alem acize düşmüştür, bağlıdır, zayıftır. Halbuki görünmeyen mana alemi pek güçlüdür, pek üstündür. Biz tuzağa tutulmuş avlarız. Bu çeşit tuzağı kim kurmuştur? Biz çevgenin topuyuz. Çevgeni vuran nerededir? Bu yırtan diken terzi nerede? Üfleyip bu ateşi yakan, yandıran nerede? Cenab-ı Hak dilerse bir an içinde bir sıddıkı kafir ediverir. Ve yine bir an içinde bir dinsizi bir zahit erecesine çıkarır. Bu beyitlerde dirilten, öldüren, hidayete sevk eden, delalete sapıklığa düşüren gibi Allah'ın güzel isimlerinin tecellilerine işaret var. Bu yüzdendir ki ihlas sahibi yani özü temiz kişi varlığından, benliğinden tamamıyla kurtulmadıkça nefsin tuzağına düşmek tehlikesindedir. Özü temiz kişi hak yolunda yürümektedir. Fakat yolda nefs, şeytan, yol kesici haydutlar sayısızdır. Böyle bir yolculukta ancak Allah'ın emamına, yani Hakk'ın lütf ve ihsanına nail olanlar kurtulabilir. Allah'ın makbul kulları arasında muhlis, bir de muhlas denilen kişiler vardır. Muhlisler ihlas sahibi, özü temiz kişiler olup bunlar ibadetlerini desinler için, gösteriş için yapmazlar. Hulus ile Allah rızası için yaparlar. Bunlar iyi insanlardır ama nefsin tesirinden kendilerini tamamıyla kurtaramamışlardır. Muhlaslar ise kendi varlıklarından kurtulmuşlar, tamamıyla Hakk'a teslim olmuşlardır. İşte bunlar Allah'ın inayetiyle şeytanın etkisinden yakalarını sıyırmışlardır. Sad suresinin 82. ve 83. ayetlerinde bu hal belirtilmiştir. İblis, senin kudretine andolsun ki onlardan sana içten bağlı olan kulların bir yana hepsini azdıracağım dedi. Kalp aynası masiva pahasından yani dünya sevgisinden tamamıyla temizlenmemiş kişinin de özü temizdir, muhlistir. Ama tevhid kuşunu henüz yakalayamamıştır, onu avlamak için uğraşmaktadır. Allah'ın lütfu ile kötü huylarından kurtulan, günahlarından arınan özü temiz kişi eman buluş yerine varır, dileğine ulaşır. Muhlas, kurtulmuş, halas bulmuş olur. Hiçbir ayna yoktur ki ayna olduktan sonra tekrar demir haline gelsin. Hiçbir ekmek yoktur ki yeniden harmandaki buğday tanesi şekline dönsün. Sufi kemal mertebesine erince artık nefsani düşüklüklerden, hayvani düşüncelerden kurtulur. Allah'ın inayetiyle insanlıktan hayvanlığa dönmez. Yani beka mertebesine yükselen fenadan kurtulmuştur. Kısaca bekadan fenaya dönüş yoktur. Hiçbir üzüm artık koruk olmaz. Hiçbir olgun meyve de yeniden turfanda haline dönemez. Ey hak yolcusu, sen de bu yolda iyice piş, olgunlaş da bozulmaktan kurtul. Seyyid Burhanettin Tirmizi gibi nur ol. Seyyid Burhanettin Tirmizi, Hazreti Mevlana'nın babasının halifesiydi. Bilindiği gibi Mevlevi tarikati Mevlana'dan sonra kurulmuştur. Mevlana'nın babası Sultanül Ulema Bahaeddin Veled Hazretleri, Necmettin Kübra Hazretlerinin yolunda yani Kübreviye tarikatında olup Necmettin Kübra halifelerindendi. Sultanül Ulema Anadolu'ya göç ettiği sırada halifesi Seyyid Burhanettin'i şarkta irşada memur etmişti. Sultanül Ulema Hicri 628-1230'da Konya'da vefat edince Seyyid Burhanettin gönül yolu ile şeyhinin ve vefatını haber almış. Şeyhinin oğlunu yani Mevlana'yı manen terbiye etmek için Konya'ya gelmişti. 10 sene kadar Mevlana'ya şeyhlik etti ve hilafet verdi. Sonra Kayseri'ye gitti. 1240 senesinde orada vefat etti. Türbesi Kayseri'dedir. Konya'dayken Şems-i Tebrizi'nin geleceğini bildiği ve haber verdiği için Kayseri halkı kendisini Seyyid-i Sır'dan, sırları bilen Seyyid diye yad ederler. Kendinden, kendi benliğinden kurtulunca tamamıyla Tirmizi gibi Burhan, kamil insan örneği bilge kesilirsin. Kul yok olunca sultan olur. Yani insan kulluktan kurtulunca sultanlık derecesine erer. Kendinden kurtulmak nasıl olur? Bunu apaçık görmek istiyorsan Şeyh Salahaddin'e bak ki onun feyizli nazarı gözleri açtı, hakikati gösterdi. Şeyh Salahaddin Konyalıydı ve Konya'da kuyumculukla meşguldü. Bu sebeple kendisi altın varakları döken anlamına gelen zergüp ve zerger diye anılır. Seyyid Burhanettin Konya'yı şereflendirince ona intisap etmişti. Bu sebeple Hazreti Mevlana'nın pirdaşı yani aynı şeyhe bağlı tarikat dostuydu. Seyyid Burhanettin'in vefatından sonra Hazreti Mevlana'nın hem dervişi hem de halifesi olmuştu. Mevlana'nın oğlu Sultan Veled'e kızını verdiği için Mevlana'nın akrabası olmak şerefine ermişti. Ümmi yani okur yazar değildi. Fakat arif hal sahibi, gönül ehli, kamil bir insan idi. Bu yüzdendir ki Mevlana Şems-i Tebrizi'den sonra onu gönül dostu ve mahrevi yapmıştı. Hatta kendisine vekil tayin etmişti. Başta oğlu Sultan Veled olduğu halde Mevlana'ya bağlı herkes Selahaddin'i şeyhi tanıyor, ona tabi oluyorlardı. Mevlana'ya 10 yıl vekalet ettikten sonra 662-1264'te vefat etti. Mevlana türbesinde Sultanül Ulema'nın sol yanında yatmaktadır. İlahi nurla aydınlanan her göz yokluğu, yokluğun sırlarını onun gözünden, onun yüzünden gördü. Zaten gerçek şey, hak gibi aletsiz işler görür, müritlere söz söylemeden dersler verir. Bu beytin aslında geçen şeyh-i faal terkibini faal bir şeyh olarak manalandırırsak, o zaman beyti şu şekilde anlayabiliriz. Selahaddin Hud suresinin 115. ayetinde beyan buyurulduğu üzere Cenab-ı Hak gibi her an işte, her an vazifede bir şeyh idi. Müritlere söz söylemeden dersler verirdi. Doğrusunu Allah bilir. Gönül şeyhin elinde mum gibi yumuşaktır. O gönüle bazen ayıp damgası vurur, bazen de şeref damgası basar. Gönül dağlarında duyulan bu ses kimin sesidir? Gönül dağlarımızda duyulan bu sesler, bu ilahi feryatlar kimin sesidir, kimin feryadıdır? Ne yazık ki gönül dağlarında bu heyecanlı ses her zaman duyulmaz. Gönül dağları bazen bu seslerle dopdolu, bazen de bomboştur. Kamil insan her nerede olursa olsun hikmet sahibidir, üstattır. Onun mübarek sesi gönül dağında her zaman duyulsun, eksik olmasın. Dağ vardır ki sesi iki kat artırır, dağ vardır ki yüz kat arttırır. Dağ hak yolunda yürüyen dervişi, hak aşıkını temsil etmektedir. Gerçekten de hak yolunda yürüyen bazı kişiler vardır ki, mürşitlerden işitmiş oldukları sözlerin manasını sadece dağa akseden ses gibi tekrar eder dururlar. Onların kabiliyetleri o kadardır. Bazı hak aşıkları da vardır ki, duydukları sözleri, hikmetleri içlerine sindirirler. O sözlerden türlü türlü manalar çıkarırlar. Ruhlarında manevi heyecanlı yankılar meydana gelir de, başkalarının duymadıkları ruhani zevkler duyarlar. Dağ kendine akseden o ses ve sözden etkilenir de kayalarının kalbinden yüz binlerce saf sular, kaynaklar sızdırır. O ilahi lütuf ve ihsan dağdan ayrılınca, uzaklaşınca dağdaki su kaynakları kan kesilirler. Üstün, kutlu, manevi bir padişah olan Hazreti Musa'nın pabucunu öptüğü için Tur-u Sina baştan başa lal olmuştu.